yani Mezopotamya, ki bunu temsil eden Keldanilerdi. İkincisi Hint. Yani bir grup Müslüman entelektüeline göre, medeniyet tarihçisine göre medeniyet dediğimiz hadise, yani şehir, felsefe, bilim, düşünce, bu enteresan bir şey. Niye böyle düşünmüşler? Bunu çalışmak lazım. Hindistan kökenlidir. Ahmet Cevdet Paşa bile geç dönemde Hindistan kökenli olduğunu düşünür hala. Enteresan bir şey bu. Ama tabii baskın görüş Mezopotamya'dır. Ama neticede hangi görüşü tercih edersek edelim, Hindistan ilim üreten, kültür üreten 7 ülkeden biri kabul edilir. Kadı Said el-Endülüs'ün tabakat-ı ümmetinde biliyorsunuz bilim üreten, ilim üreten, kültür üreten 7 kavim sayılır. 7 millet işte nedir onların? Keldaniler, Yunanlılar, Araplar, Farslar, İbraniler, Mısırlılar ve Hintliler bunlardan biridir. Bunun muhtemelen nedeni daha önceki tevarüz edilen bilgiler olabilir özellikle Pers kültüründen ama bir nedeni de Bağdat'ta, Bağdat şuralarda bir yerde de büyük ihtimalle Bağdat'ta 800'lerin başında gelen elçilerin getirdiği kitaplar ve bunların Arapçaya tercümesidir. 800'lerin başında Abbasilerle Hindistan arasında ilginç bir ilişki kuruluyor. Bu ilişki politik, ekonomik bir ilişki değil. Entelektüel bir ilişki. Karşılıklı alimler gönderiliyor ve kitaplar gönderiliyor. Bu kitaplardan en meşhuru biliyorsunuz Siddhanta'dır. Siddhanta, Hint matematik, astronomi, trigonometri külliyatının bir astrometrisidir. Ondalık konumsal sayı sistemi, ondan sonra basamak sistemi, trigonometrik fonksiyonlar, semboller ve benzeri bu kitaptan Harizmi ve ekibi tarafından Arapçaya tercüme edilir. Muhtemeldir ki bu daha sonra bilindiğinden dolayı yani böyle bir matematik kuran kültürün gelişmiş bir kültür olacağı varsayılmış olabilir. İkinci bir önemli etkili eser de Kelle ve Dimle'dir. Kelle ve Dimle de bir Hint fabulıdır, siyaset namesidir. Evet, İslam medeniyetine Pehlevici üzerinden gelmiştir ama oradaki şeyin Beydaba, filozof Beydaba'nın hukuki düşünür olduğu bilindiğinden dolayı hem matematik bilimlerde hem de böyle çok ince, sofistike bir hayvanlar üzerinden siyaset varlığı şüphesiz ilgilerini çekmiş olabilir. Böyle bir şey var. Yani kısaca İslam kültürünün teşekkülünde Hint kültürünün ciddi bir katkısı var. Özellikle matematik açısından. Hindistan'daki İslam kültürünün teşekkülü ise dediğimiz gibi Gazdenlerle başlar. İşte Gurlular akabinde. Fakat şeyin ne durumdadır? Sistemin, yani İslam'ın din olmaktan kültür olmaya evrilmesi, pratik haline düşmesi. Ne demiştik Malay Dünyası'nı anlatırken? İslam bir din olarak kaldı, kültüre dönüşemedi. Burada da aynı sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü çok çeşitli bir kültür havzası burası. İslam'ın kültüre dönmesi çok zor. Bir de kas sistemi çok dirençli bir sistem. O kadar dirençli ki arkadaşlar, daha önce burada bir derste anlattım bunu. Muhammed Ali Cinnah, Pakistan İslam Devleti'nin kurucusu, halkla cuma namazı kılamıyor. Bu adam Müslüman. Niye? Çünkü bu adam Brahman. Brahman ailesinden geliyor. Brahman ailesi halkla aynı yer, mahallede namaz kılmaz. Böyle bakıyorlar olaya. Yani çok zordur alışkanlıklar. Bedeni hafıza çok zor unutulur. Yani ele, ayağa, bedene, bedenin hareketlerine silmiş bir bilgi, hafıza. Yani kafadakini unutursun da. Alışmışsın mesela her gün sabah beyaz peyniri, nedir onun adı, marulla yemeye. Tabii. Yok, hiç gülmeyeyim. Ben tanıdım böyle adam. Vermeyeceğim bir şey. Yiyemiyor adam, kahvaltı yapamıyor. Marulla, beyaz peynir. Ama ailesi 500 yıl böyleymiş. Bedene silmiş yani. Genlere silmiş.
İhtiyat haline
gelmiş. Bedeni hafıza çok önemli. Onun için ritüeller, törenler, kültürde niye önemlidir? Benim askerde, ya biz doktoramızı yapmıştık gittiğimizde. Biz ağaca selam çaktırtıyorlardı. Ve şimdi şey veriyordu, tekmin veriyordu. Niye? Alışkanlık haline gelsin. Niye devamlı tatbikat yapıyorsun? Yürüyüş, manga yürüyüşü, komando yürüyüşü, jack yürüyüşü, cürt yürüyüşü, alan yürüyüşü bilmem niye? Alışkanlık kazanasın diye. Çünkü savaş çıktı, hadi manga yürüyüşü, ama nasıl yürüyecektik acaba dersin. Değil mi? Ama bedenini onu yerleştiriyorsan, o melek, çünkü beyin düşünerek çalışır. O melek alışkanlıkların merkezidir aşağıda. Hani mesela yürürken düşünmezsin nasıl yürüyorum. Onun gibi törenler, ritüeller çok önemlidir arkadaşlar. Hiç küçümsemeyin bunları. İşte milli bayramlar, dini bayramlar falan falan çok ağır geliyor. Çünkü tabii bizimki de o kadar kaba yapıyor ki bunu, aynı bir konu ama son derece önemli. Kızarsanız yine de olmazsa eksikliğini seversin. Ulan yine mi şimdi şu tören falan dersin ama onun olması lazım. Çünkü o toplu bir ayindir. Toplu bir ritüeldir. Toplu bir rehabilitasyondur. İstiklal Marşı, Mehmet Akif, 23'ten falan. Bunlar hafif almayın. Bunlar çok ciddi şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bedeni hafıza yani. Neyse. Hindistan'daki bedeni hafıza çok güçlü. Şimdi Müslümanların burada yaygınlaşabilmesi için kas sistemini çözmeleri lazımdı. Ve kas sistemini Muhyiddin Çişi diye bir adam çözüyor. Muhyiddin Çişi kas sistemini çözünce kas sistemine mensup Hindular Müslümanlaşmaya başlıyorlar. Dolayısıyla gönüllü ihtidalar hareketi Hindistan'a çok özgü bir şeydir. Gönüllü ihtidal yani herhangi bir... Niye? Çünkü siz insanlara belirli bir nedir? İnsanlık teklif yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Müslüman olursan sen onunla eşit olacaksın. Onun yediğinden yiyeceksin. Onun mekanları yani bir fark yok dediğin an adam bunu diyor değil mi? Yani çok iyi şeyler kazanacağım. Dolayısıyla kas sistemini, bu Muhyiddin Çişi önemli bir adam, aynı zamanda bir tarikat bunlar, şeyh bu adam. Ve bunun üzerine Hindistan'da muazzam bir gönüllü iktidar hareketi başlar. Yani insanlar Müslüman olmaya başlar. Bir ikinci önemli husus ise, yani burada tabii dediğim gibi ticaret, evet sufilik tamam ama en önemli iki büyük hareket, bir bu kas sisteminin çözülmesi. İkincisi ise biraz önce dedim yukarıdan gelen Müslüman aileler. Orta Asya'dan gelen Türk kökenli, Fars kökenli, Soğut kökenli, Çinli olabilir, Çinli, değişik Müslüman aileler buraya inince ve bunlar da belirli bir kültürel seviyede oldukları için buradaki İslam kültürünün İslamlaşmayı ciddi bir şekilde sağlıyorlar. 12. ve 13. yüzyılda geldiğimizde büyük oranda Hindistan'daki İslam kültürü merkezi İslam kültürüne bağımlıdır. Yani nedir merkezi İslam kültürü? Şudur arkadaşlar. Endülüs'ten Kuzey Afrika, yani Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, bugün düşünün. Şam, Irak'ın kuzeyi, tamam mı? Anadolu'nun orta havzası, İran yaylası ve Maverai Nehir dediğimiz Türkistan havzası orta İslam bölgesidir. İslam'ın omurgası burasıdır. Kültürel omurgası, entelektüel omurgası burasıdır. Buraya bağlıdırlar. Mevcut bilgiyi kullanırlar. Yani üretilmiş, dışarıda üretilmiş bilgiyi kullanırlar. Ve en önemli entelektüel çatışma da Mutezili ve Eşari çatışmasıdır. Çünkü şu bölgede, Türkistan bölgesinde biliyorsunuz Mutezile hareketinin çok ciddi bir, hep biz onu dini açıdan yorumluyoruz, entelektüel, felsefi bir hareket. Bunlar Moğollarla beraber aşağı kaçtıkları için buraya da Mutezili'yi getiriyorlar. Daha sonra da Eşarilik gelince çok ciddi bir çatışma var. Yani 12. 13. yüzyılda yani 1100'ler ile 1200'lerde esas itibariyle bu çatışma var. Bu çatışma İslam'ın Hindistan coğrafyasına temeffüz etmesi, yerleşmesini engelliyor. Niye engelliyor? Çünkü bunlar çok rasyonel fikir akımları. Hem Eşarilik hem Mutezile çok rasyonel, istidlali akımlar, kavramsal düşünüyorlar, nedensel düşünüyorlar. Bu adamlar bunlara pek sıcak değil. Anlatabiliyor muyum? Birileri konuşuyor onlara göre. Ve bu İslam'ın Hint coğrafyasında yayılmasını engelliyor. Ne yapılacak? Yapılacak şey basit. Tıpkı Malay dünyasında yapıldığı gibi buraya andırıştıran, oradaki entelektüel kokuya uygun bir fikri hareketin olması lazım. O da tasıl. İlginçtir. Hindistan'da İslam'ın yayılması iki metin üzerindendir arkadaşlar. Biri Mesnevi, biri de Fusus. Tabii. Mesnevi Hinduca'ya çevriliyor. Hintli alimler, rahipler ayinlerinde bunu kullanıyorlar. Upanishad'larla ilişkilerini kuruyorlar. Vahdet-i vücudun önemli metni olan Fusus da hakeza çok yakın duruyor bunlara. Tabii bu büyük bir sıkıntı yaratacak. Hem Mesnevi hem de Fusus Hindu-Müslüman yakınlaşmasının zemininde yer alır. Hindular ilk defa İslam'la diyaloğu bu şekilde kuruyorlar. Daha önce beceremiyorlar bunu çünkü anlamıyorlar dili. Şeye benziyor bu. Newtonculuğu çok zor anlar Hindular, Hint kültürü. Ama kuantumu çok kolay anlıyorlar. Onun için Nobel fizik ödülünü Hintliler kuantum fiziği üzerinden aldılar. Şimdi niye? Newton fiziği çok matematiksel, çok rasyonel bir şey. Pozitivizm, bu yaratım. Ama kuantum, değil mi? 2 kere 2, 8 de edebilir. Hintliye çok yakın.
Evet.
Tabii. Ya Hintlerde 3 değerli mantık var. Evet, hayır, arada bir yerden. Ateş yanmayan yerden duman çıkabilir. Kapı hem açık olur hem kapalı olabilir. İkisi birden olabilir, hiçbir olmayabilir. Yani Hint mantığı ben az çok Teoman Hoca'dan okumuştum. O kadar zaten başka dokunmadım. Şimdi orada ihtimaller o kadar farklı ki senin çift değerli mantığının yanında adamın çok değerli mantığı var. Tam tasavvufa uygun bu. Matematikçilerde de durum böyle çünkü matematikte... Şöyle, Hint matematiklerinin özelliği çok güzel formülleri var ama nereden buldular, nasıl buldular bilmezler bunlardan. İspat yok, temellendirme yok. Temelin olmadığı yerde bilim olmaz. Temellendirme.
Kesinlikle.
Temellendirme yapmak. Bir de dosyalama var. O artık irfan aşaması hocam.
Sabitlemek lazım.
Evet. Geçen burada tıp bayramında bir konuşma yapıyorum. Dedim ki bu konuyu anlamak en temele inmek lazım. Rektör Bey de burada değil mi? Var mıydınız hocam siz? Yani hocam var mı? Bak bir temel var, bir de en temel var dedim ha. Yani bu üst bir şey. Hakikaten güzel, enteresan bir şey. En temel. Evet. Neyse, dolayısıyla Hint kültüründe ilginç bir mesleği ve Fusus etkisi vardır. Ve bu tabii eser yazmaya dönüşüyor. Mesnevi üzerine ve Fusus üzerine şehirler yazmaya başlıyorlar. Özellikle Fusus şehirleri. Ali Hemedani ilk Fusus şehirlerindendir. Mesela biz ne biliriz Fusus şehri? Kendi, Taşani, değil mi? Davud-ül Kayseri filan. Halbuki bu o kadar çok Fusus şehri var ki. Bilmiyoruz yani Müslüman kültürü biz de bilmiyoruz. Ali Hemedani, Şerefettin Dihlevi diye önemli iki büyük alimin Fusus şehri var. Şimdi ne demiştik? Nispet, fraktal olması lazım geometrinin. İfrat tefrit bir dengedir. Bu kadar Fusus ve Mesnevi olursa bir direniş de olacak. Özellikle formel anlamda dini anlayan insanlar buna itiraz edecekler. Her türlü Fusus itirazı İbn-i Teymiye ile başlar. İbn-i Teymiyeciler, özellikle İbn-i Teymiye'nin doğrudan öğrencisi olan Abdülaziz Erdebili Hindistan'a gelir. Büyük ihtimalle davet edilir. Ve büyük bir çatışmaya girişilir. Bu çatışma 14. yüzyıl yani 1300'de Hindistan'da telif eden eserlerin önemli özelliğidir. Fusus, Mesnevi ve İbn-i Teymiyeci fikirlerin çatışması. Şirav-ı Delhi diye biri bir denge kurmaya çalışır. Ama bu çatışma bitmez. İlginç olan şu ki, bakın burası önemli. Fikri olarak İbn-i Teymiye bir nüfuz etmesi, İbn-i Teymiyeci fikirler bir nüfuz elde etmesine rağmen kesinlikle kültüre etki etmez. Çünkü rasyonel adamların tabiatı müsait değil. Hint İslam kültürünü İbn Arabi ve Mevlana'nın mesnevisi belirlemiştir. Ama buradaki mesnevilik, mevlevilik demek değil. Bak, yani ritüel anlamıyla mevlevilik değil. O bizi belirliyor. Biz de çok etkili Osmanlı'da. Mesnevi üzerinden belirliyorlar. Şimdi tıpkı Malay dünyasındaki gibi Hint İslam kültürünü anlamak için de tasavvufu özellikle vahdeti vücudu iyi bilmek gerekir arkadaşlar. Aksi takdirde anlayamayız. Şimdi tam burada Fusus ve Mesnevi'yi çalışan Müslüman entelektüeller Hindu felsefesine, yogaya yöneliyorlar. Hindu ve yoga filozofları da Fusus ve Mesnevi'ye yöneliyorlar. İşte tam Ekber Şah böyle bir ortamda ortaya çıkıyor. Yani entelektüeller durumu oluşturmuşlar zaten. Ve Ekber Şah diyor ki gayet güzel bir ahenk yakaladık. Biz biraz Hinduyuz, onlar biraz Müslüman. Gelin beraber bunu birleştirelim. Din-i ilahi bu demektir. Din-i ilahi esas itibarıyla, dikkat edin buraya, Hint felsefesinin vahdet-i vücut açısından yorumudur. Yani Ekber Şah'ın ortaya koyduğu din, din-i ilahi, İslam, Hinduizm, Budizm ve Cainizm'in vahdet-i vücut üstünden toplanmasıdır. Şimdi bu çok ilginç. Hatırlarsanız Bizans'ı anlatırken Gemistus Platon'dan bahsetmiştim. Gemistus Platon'un derdi neydi? Gelen Türklere karşı Bizans kültürünü, Yunan kültürünü korumak, kendi kimliğini korumaya çalışıyor adam. Değil mi? Derdi o. Politik anlamda değil. Kültürel anlamda nasıl koruyacağız? Bu tabii politiğe de yansıyor. Bakıyor ki bunların karşısında duramayız. Adamlar güçlü. Ne yapacağız o zaman? Hepimizin içinde yer alabileceği üst bir terkip yapabilir miyiz? İslam'ı, Hristiyanlığı ve Yahudiliği birleştirebilir miyiz? Üst din. Birleştirebiliriz diyor. Neyle yapmıştı gemisi psikolatabı? Vahdet-i vücutla. Molla Fenari ile Abdurrahman İslami ile görüşmüştü, değil mi? Bursa'da, Edirne'de, Sufi dergahlarında kalmıştı. Bu da vahdet-i vücutta yapıyor bunu. Bak biri Bizans'ta. Malay dünyasında da bu vahdet-i vücutta yapılıyor. Hindistan'da da vahdet-i vücutta yapılıyor. Yani biraz mesele, katılım, katılma bak önce arkadaşlar. Bunlar din değil, bunlar bir yorum, kültür. Meseleyi iyi bilmek lazım. Yani sen verimi sevmeyebilirsin, yani kanseri sevmeyebilirsin arkadaşlar. Hastalığı sevmez zaten. Ama bunu tedavi etmek için bilmen lazım. Sen vahdet-i vücudu olumsuz görüyorsun da bileceksin. Bizde hafife almıyor bu işler. İnsan sevdiğinden çok sevmediğini bilmelidir. Kendini korumak için. Hatırlıyor musun? Şimdi düşünün ya, iki büyük dünya. 400 milyon Müslüman, 300 milyon Müslüman. Şimdi Pakistan ve Bangladeş'i saymıyorlar. 700 milyon Müslümanın kültürünün zemininde yer alan bir fikirden bahsediyorsun. Bileceksin tabii. Şimdi bu çatışma, yani Ekber Şah bunu boşu boşuna yapmıyor. Yani bir sultan çıkıp, arkadaşlar benim canım sıkıldı, nedir bu? Birleştirelim şu dinleri değil. Bir sosyal çatışma var, entelektüel fikri bir çatışma var. Ve bu çatışmayı çözmeye çalışan entelektüeller var. Bunun altyapısını zaten kurmuşlar. Politik bir lider de çıkıp diyor ki, tamam o zaman bunu formüle edelim. Bunu bir politikaya dönüştürelim, bir kültür politikasına dönüştürelim diyor, demek istiyor. Fakat bu tabii çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle Abdullah Dihlevi ve İmam-ı Rabbani buna karşı çıkıyor. İmam-ı Rabbani'yi geçen hafta anlattım. Biraz bahsettik, Malay kültür dünyasının etkisi var. İmam-ı Rabbani Hintlidir. Abdullah Dihlevi adı üzerine Hintli. Abdülhak Dihlevi hadis ve fıkıh açısından, İmam-ı Rabbani ise tasavvuf açısından buna karşı çıkıyorlar. Bu karşı çıkış Hindistan, İslam kültürünü bıçak gibi bölüyor. Ve bu politik bir bölünmeye neden oluyor. Şah Cihan'la Evrengzip mesela ve şeyi savunurken, İmam-ı Rabbani'yi savunurken, abileri Darşukuk Ekber Şah'ı savunuyor. Yani Ekber din ilahi savunuyor. Ve bunu taht mücadelesine döndürüyorlar. Siyasi bir kavganın parçası yapıyorlar. Darşukuk Upanishad'ları Farsça'ya ve Arapça'ya tercüme ettiriyor. Diyor ki fark yok, bakın okuyun görün. Şah Cihan Evrengzip ise hayır, biz her şeye rağmen yine de Müslümanız. Tamam onlarla anlaşalım ama yine Müslüman kalalım, vahdet-i vücut üzerinden gitmeye çalışalım. Büyük bir kavga. Buna ne demiştik geçen hafta? Empirik vahdet-i vücutçuluk. Yani politik bir tarafı var. Bizdeki vahdet-i vücut öyle bir problem yok. Bizdeki işte diyelim ki Molla Fenari vahdet-i vücutçu ama hiçbir politik kavgaya neden olmuyor bu. Burada ise hanedan arasındaki çatışmaların belirleyicisi duruma düşünün. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta gelen arkadaşlar, hemen hepiniz geldiniz. Aynı çatışma Malay dünyasında da vardı değil mi? Nasıl çözülmüşlerdi bu Malaylılar? Büyük çatışma arkadaşlar. Bıçak gibi görmüşsün. Aynı bugün gibi. Yani bugün diyelim Fransa'da, Türkiye'de politik çatışmalar, bölünmeler yok mu? Aynı şey. Taht kavgası, ordular birbirleriyle savaşıyor. Niçin biz efendim hep kültürüyle filan birleşik, din ilahi öbürü yok hayır filan. Bu şekilde bir dini yorumu, fikri, entelektüel yorumu politik iktidar alacağını getiriyor. Nasıl çözmüştü şeyler bunu? Malaylar bir sorun, o sorunu yaratan kültür içinde çözülemez. Einstein'ın meşhur sözüdür. Sorunu yaratan bir mantık, o sorunun çözümünü üretemez. Şimdi Malaylar bir sorun yarattı. Malay kültüründeki İslami pratikler bir sorun yarattı. Ve bunu çözmek için Sinkili'yi neye gönderdiler? Orta İslam dünyasında özellikle Haç'ta, çünkü Haç'ta her türlü İslam alimi var. Burada meseleyi çözecek bilgi birikimiyle yüzleşmesi için. Sinkili gitti değil mi? 19 yıl eğitim gördü. Geldi çözdü problemi. Aynı şeyi Hintliler de yapacak. Hintliler de bu sorunu bizim İslam Hindistan'daki İslam kültürü pratiği yarattı. Bunu çözmemiz lazım. Bu biz kardeş kavgasına, din kavgasına, inanç kavgasına, politik kavgaya dönüyor. Öyleyse aynı şekilde nedir onun adı? Mekke'ye, Medine'ye öğrenci gönderiyor. Kime gitmişti Sinkili? İbrahim Gürani'ye. Anlattım geçen hafta. İbrahim Gürani bunları yetiştirdi. Peki bunlar kime gelecek? Yine İbrahim Gürani ve ekibine gelecek. Büyük, gerçekten 18. yüzyılın en önemli İslam düşünürlerinden olan Şah Veliullah Dihlevi Mekke'ye, Medine'ye gelir ve burada İbrahim Gürani'nin oğlu Muhammed Ebu Tahir'le beraber çalışır. Ve burada başka isimler de var tabi. Ben en önemli ismi söylüyorum. Mesela Mirza Mazhar diye bir adam var. Yine Veliullah Dihlevi ile geliyor. Muhammed Ebu Tahir'in talebesi oluyor ama şey çok önemli. Şah Veliullah Dihlevi. Ve Şah Veliullah Dihlevi Hindistan'a dönünce tıpkı Sinkili'nin Malay dünyasında yaptığı gibi meşhur eserini yazıyor. Faysalat, Vahdet-i Vücud ve Şuhud. Ve bütün meseleyi çözüyor. İlginçtir. Bugün Hindistan hala bu çözüme göre iş görür. Ve bütün çatışmaları bitiriyorlar. Şah Veliullah Dihlevi nasıl ki Orta İslam dünyası için Gazali, Fahrettin Razi, Batı İslam dünyası için İbn-i Rüşd önemliyse Hindistan coğrafyası için de aynı derecede önemlidir. Oranın Gazali'sidir, Fahrettin Razi'sidir. Çatışmayı sona erdiriyor. Bu çatışmayı sona erdirirken ilginçtir. Şimdi bütün adamlar genelde geleneksel bilimlerle fazla uğraşmaz. Aynı zamanda Memluklarla birlikte biten hadis ilmi çalışmaları da Hindistan'da diriltiyorlar. Bu azdan bir hadis ilmi çalışmasını başlatıyorlar. Kendisi ve oğlu, oğulları ve bu daha sonra İstanbul'u da belirleyecektir. İslam dünyasında belirleyecektir. Peki nasıl yapıyor bunu? Burası önemli. Şah Veliullah Dihlevi'nin yaptığı şudur. İki önemli kavram sokuyor. Birincisi usule, yani bir düşüncenin, bir kültürün, bir dinin, bir felsefenin adına ne dersenin usulüne, yöntemine, temel ilkelerine ait kabuller ile bu ilkelerin pratiğinden kaynaklanan kültürel unsurları birbirinden ayırıyor. Yani tarihsel süreç içerisinde biz dini, inançları, felsefeleri uyguluyoruz. Bu kurumlarla katıp karışıyor, şartlarla belirli formlar alıyor. Bunlar bir süre sonra inanca dönüşüyor. Sanki asıldanmış gibi. Halbuki asıl olan ilkelerdir. Aksiyomatik yapıdır yani. Aksiyomatik yapıyla modern tabirle bu aksiyomatik yapının uygulamalarından ortaya çıkan unsurları birbirinden ayırıyor. Ve zaman ile mekanı dini birer değişken olarak alıyor. Bu önemli. Yani dini uygulamaları hangi zaman ve mekanda uygulandığını iyi tespit etmemiz lazım. Mekan dini uygulamayı belirler, entelektüel uygulamayı belirler, zaman da belirler. Yani Bağdat'ın şartlarıyla Delhi'nin şartları aynı değildir. Delhi'nin şartları, İstanbul'un şartları aynı değildir. Aynı ilkeleri, aynı uygulamayı aynı yerde yapamayız. Artı 15. yüzyıldaki bir uygulamayla 18. yüzyıldaki uygulamayla olamaz. Dolayısıyla dini düşüncede, fetvalarda, yargılamalarda zaman ve mekanı birer değişken aldığınız zaman, kültürel alanında asıldan koparttığınız zaman işiniz gayet kolaylaşır. Sırtınızdaki yük azalır. Bir de buna şunu ekliyor. Bu çok eleştirilmiştir. Artık biz 18. yüzyılda 1762'de ölüyor. 18. yüzyılda İslam tarih tecrübesini ekollere göre değil bir bütün olarak kullanmalıyız. Yani ben Hanefiyim. Hanefi kendisi. Herhangi bir dini meseleyi çözerken Hanefi metodolojiye bağlı kalmak zorunda değilim. Çünkü Hanefi metodoloji uygulamaları bakımından tarihseldir. Şafi de öyledir. Şiilik de öyledir. Sünnilik de öyledir. Ben bir sorunla karşılaştığımda bir Müslüman olarak tüm İslam tarih tecrübesini her alanda aynı seviyede kullanabilirim. Buna tevfik-ül mezahit diyorlar. Yani tüm mezhepleri birleştirmek. Böyle bir şey değil. Çorba yapmıyor adam. Yöntemi var. Usulü var. Yeri gelince diyelim ki bir soru var. Ama nerede yapıyor bunu? Kendi ilkesine sadık. Ben bunu bir Hindistan'ın sorunları, Müslümanların sorunu çözmek için yapıyorum. İstanbul'da bunu uygulamak zorunda değilsin.
Mecelle de böyle bir zihniyetin tezahürü değil mi?
Yok. Ha, mecelle de etkisi var. Var. Dolayısıyla Hindistan'da bir sorunla karşılaştık. Ben Hanefi olarak, bunların da %90 Hanefi açtım, çözüm yok. Ne yapacağım? Şafiler de var. Al bakalım. Ama nasıl al? Giriş güzelliği. Belli bir usul dairesi var. Dolayısıyla tüm İslami tecrübeyi kullanıyor. O kadar büyük bir etki yaratıyor ki şahidin kuvvetini. Modernistler, gelenekselciler, İslamcılar, anti-İslamcılar, cartçılar, cürtçüler, yolcular, solcular, borcular, sosyalist Müslümanlar, komünist Müslümanlar. Aklında ne kadar fraksiyon gelirse hep dihlemeyi kullanır bu coğrafyada. Müthiş bir ufuk sağladığı için Hüccetullahil Baliga meşhur şey, eserim. Evet. Hem Seyyid Ali'nin Aligarh merkezli modernist Müslümanlar hem de Diyubendi adlı hareket, yani gelenekselci Müslümanlar Sahbelullah Dehlevi'yi ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Ve bugün de hala şeydir, Sahbelullah Dehlevi'nin takipçileri çok fazladır. Şimdi bu çerçevede şunu söylememiz lazım. Mesela biz Türkiye'de tartışıyoruz işte Osmanlı modernleşme tecrübesi değil mi? Gelenekselcilerin tepkisi, işte modernist Müslümanlar, batıcılar filan. Halbuki şu coğrafyada, şu büyük coğrafyada çok ciddi bir literatür var. Modernist gelenekselcilik tartışmasını. Bu deneyimi bilmiyoruz mesela. Bu deneyimi çok iyi incelememiz lazım. Mesela İngilizlerle nasıl ilişki kuruyorlar? Nasıl kritik ediyorlar? Sömürgeci güçlü olan ilişkileri nasıl, kendi aralarında ilişkileri nasıl kuruyorlar? Artık bir de misyonerlik faaliyetleri var bu dönemde buralarda. Bunlara karşı geliştirdiği argümanlar, diriliş yöntemleri nedir? Muazzam eserler var. Yani onun için muazzam eserler yazıyorlar bu konuda. Çok yazı kültürü tabii. Hint kültürü, İslam kültürü, yazı bir kültürü. Muazzam eserler üretiyorlar. Politik konularda çok ciddi çalışmaları var. Bilim ve teknik İslam ilişkisi üzerine çok ciddi çalışmalar var. Sanayi ve İslam üzerine çok ciddi çalışmalar var. Dil ve kültür üzerine çalışmaları var. Bunları bilmiyoruz. Ben bilmiyorum mesela. Bunu okurken gördüm. Tamam, Şahbeli İttihat değil mi? Biliyoruz zaten. Türkçe eser tercüme edildiği tartışma yeri var ama en az 40-50 tane önemli isim var. Diyorum baba ne kadar... Ya İslam medeniyeti çok aktif bir medeniyet arkadaşlar ya. Çok hareketli bir medeniyet. Yani kim buna sebep olduysa dirilti basmak lazım. İşte şu çağda durduk, bu çağda bilmem ne olduk. Yani ne kadar meraklı durmaya bu insanlar ya. Yani sırf 17. yüzyıl, 18. yüzyıl Hint kültürünü oku, İslam medeniyetinin dinamizmini gör. Müslümanların zihni seviyesini gör. Bak, sırf 18. yüzyıl düşüncesi. Osmanlı'yı demiyorum, Osmanlı muazzam tabii bir dönemde. İnanılmaz bir şey bu. Kendi alanındaki tartışmalar, modernist ve gelenekçi tartışmalar, ehli hadis, ehli Kur'an, ehli Kur'an var o hareketler. Ya da nedir onun adı? Modernist Müslümanlar, Seyyid Ahmet Han, işte Dihlevi ve gelenekselciler. İnanılmaz bir literatür üretmişler. Batı felsefesine yönelik ilk ciddi eleştiriler 18. yüzyılda Hindistan'da yazılıyor. Bizde yok henüz mesela. Batı felsefesini eleştiriyor adam. İslam kültürünü hareket ederek. Demek ki özgüne bakar mısın sen? Vehhabilik eleştirileri mesela. Selefi Vehhabilik eleştirileri. İnanılmaz bir literatür var. Bunları tek tek saymayacağım. Ne isimler, şahıs isimleri, eser isimleri ama inanılmaz. Dolayısıyla İslam medeniyeti tecrübesi açısından çok önemli isimler yetiştiriyorlar. 5 tane önemli isim tespit ettim. Arkadaşlar. Onları size paylaşayım. Bir Seyyid Ahmet Har. Modern kelamın yenileşmesi hareketini başlatan yeni kelam fikri. Modernist İslamcı. İngilizlerle iyi ilişki kurulmasını talep eden. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Bu çok enteresandır. Bu genel modernistler çok eleştirilir İslam tarihinden. Ama Müslümanlar bağımsızlıklarını kazandıklarında tüm faaliyetleri, işleri yürüten de bu modernist İslamcılar oluyor. Çünkü gelenekselcilerin bir tecrübesi yok. Tamam bir şeyi savunuyorlar, bir şeyi koruyorlar ama yeniyi bilmedikleri için iş başa düşünce yine tukaka dedikleri, hakaret dedikleri modernist ya da işte batıcı ne diyorlarsa onları öne geçiriyorlar. Çünkü modern nesnelerle onlar ilişki kurabiliyor. Sen kuramıyorsun. Yani Arapçayı çok iyi bilmek sorunları çözmüyor. Yani. Bunu tahkir etmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Onlar da bir şeyi koruyorlar şüphesiz. Ve Seyyid Ahmet Han ve Aligarh okulu daha sonra Pakistan ve Bangladeş'in kuruluşundaki entelektüel zemini politik zihinlere yetiştiren okullar. Ebu Kelam Azad çok önemli bir isimdir. Hala bugün etkili olan bir adamdır Ebu Kelam Azad. Afgani Abdu Reşit Rıza fikirlerine benzer şeyleri. Muhammed İkbal hepiniz biliyorsunuz. Dini Düşüncenin Yeniden İhyası adlı eseri Türkçe'ye 3-4 kere çevrildi. Maktagard'ın talebesidir aslında. Meşhur zaman felsefesini çalışan. Şah Veliullah Dihlevi, Hüccetullah Baliga biraz önce bahsettim. Seyyid Ahmet Han'ın Hutubat-ı Ahmediye. Ha şimdi eserlerden bahsedeyim size birazdan. Şimdi bu eserler de çok önemli eser. Yani Hint kültüründe yazılmış İslam kültüründe ve çok etkili olan eserler. Şah Veliullah'ın Hüccetullah'ın Baliga okumaya karar verdim bunların hepsini. Hint kültürünün 5 önemli metni okumak lazım. Geç bir ikisini okuduk da okumadıklarımız. Seyyid Ahmet Han'ın Hutubat-ı Ahmediye yani Ahmedi hutbeler. Şimdi Numari'nin ve Süleyman Nedvi'nin birlikte yazdığı Suret-ün Nebi, Siret-ün Nebi, Hazreti Peygamber'in hayatı ama yeni bir formla. Ebu Kelam Azad'ın tercümanı Kur'an bir tefsirdir. Ve Muhammed İkbal'in The Construction of Religious Thought, İngilizce doktora tezi malum. İslam ve İslam'da dini düşüncenin yeniden ihyası. Yeniden ihyası, The Construction. Bu 5 eseri ilgili olan arkadaşlar okusunlar. Bir kenarda bulunsun. Evet. Ve aynı zamanda bunlar da o dönemin önemli isimleridir. Evet. Şimdi geleneksel ilimler açısından baktığımız zaman bunlar daha çok İslam entelektüel hareketleri açısından önemli. Diğer geleneksel ilimler, dini ilimler, felsefe, kelam açısından baktığımız zaman bu coğrafyada özgün üretim diyebileceğimiz yani bu coğrafyanın kendi özgün üretimi 14. yüzyıldan itibaren başlıyor. 1300 falan geç tabii klasik İslam coğrafyasına göre. Eserler genelde Arapça, Farsça yazılır. Türkçe eserler de var. Ama Arapça, Farsçadır. Tefsir, bakın tefsir bile vahdet-i vücut perspektifi açısından yazılır. Şah Veliullah Dilevi'nin mesela Fevzül Kebir adlı tefsir eseri Farsçadır. Bu çerçevede yazılmıştır. Ve 18-19-20 yüzyıla kadar bir gelenek oluşturuyor. Şimdi diyelim ki siz o dönemle ilgili tefsir okuduğunuz zaman vahdet-i vücut bilmeden anlayamazsınız. Mesela Elman Hamdi Yazır okuyan var mı içimizde? Tamam. Sen demiyorum hocam, sen tanımıyorum. Nedir Elman Hamdi Yazır'ın perspektifi? Vahdet-i vücuttur. Kim yazıyor? Ne zaman yazılıyor? Atatürk'ün isteği üzerine yazılıyor değil mi? Yani Cumhuriyet'in isteği üzerine yazılıyor. Cumhuriyet, yeni devletin. Oraya bir batal. Niçin Elmalılı Hamdi Yazır vahdet-i vücut perspektifi üzerinden bunu yazmaya çalışıyor? Bu önemli bir şey. Hindistan'da demen demen tüm tefsir geleneği vahdet-i vücut perspektifinde. Fakat ilginç olan şudur, bakın bunu iyi düşünün. Vahdet-i vücut perspektifine sahip olan insanlar hadis ilmine uzaktır. Ama bu adamlar aynı zamanda hadis ilmini diriltmişler. Çünkü Memlükler bittikten sonra hadis ilmi kalmıyor fazla. Çünkü en büyük 15. yüzyıldır hadis ilminin zirvesi. Ama bu bahsettiğim isimler 16. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıla kadar hadis ilmini yeniden diriltiyorlar ve bir ilim haline dönüştürüyorlar. Sadece Hindistan'da kalmıyor bu. Tüm İslam dünyasını etkiliyorlar. Osmanlı'da da bile bir ehli hadis okulu ortaya çıkıyor. Değil mi? Fıkhın hem usulü hem furuunda çok ciddi etkileri var. Mesela Osmanlı'da çok kullanılan Fetavat-ı Tatarhaniye. Şimdi tabii o çatışmalarla, şimdi onu anlatmadım. Büyük bir çatışma olunca Ekber Şah'a karşı filan oturuyorlar. Tüm İslam fıkıh pratiğinin kitabını hazırlıyor. Yani olgun olaylara nasıl fetva verilmiş? Bu fetvaların hepsini toplayıp bir kitap haline getiriyorlar. Bir fıkıh tarihi yazıyorlar. Fıkıh tarihi yazmak çok nadir bir şey. Çünkü canlı bir kültürün tarihi öyle kolay kolay yazılmaz. Fıkıh tarihi yazıyorlar ve bütün fetvaları topluyorlar. Bu daha sonra yine etki yapıyor. Tasavvuf, ilk önemli tasavvuf metni Hucviri'nin Keşfül Mahcubu, Hucviri Hintlidir. Burada yazılıyor. Hiç şaşırmıyorum çünkü hayat doğan. İmam Rabbani biraz önce bahsettiğim mektubat burada yazılıyor. Ki bütün İslam dünyasında etkilidir. Fusuş şerleri biraz önce bahsettiğim yine burada yazılıyor. Özellikle Leknevi bir Fusuş şari var. Bahrullum. Çok önemli Fusuş şerlidir bu coğrafya için. Kelam, mezhepler ve dinler tarihi konusunda inanılmaz metinler var. Gayet doğal çünkü çok din var. Kendi dinlerini iyi anlamakları gerektiği kadar muhatap oldukları Hinduizmi, Budizmi, Jainizmi, Sihli falan da anlamak zorundalar. Başka türlü onlara nasıl işbirliği kuracaklar? Dolayısıyla bu dinler üzerinde çalışıyorlar. Şimdi burada tabii sırf Müslümanlar etkilenmiyor. Hinduizm de bölünüyor İslam'ın karşısında. İslam'ın tevhid anlayışı Hinduluğu da çarpıyor. Özellikle Sih dini hareketi İslam'ın etkisiyle kurulur. Bazı Hint mezhepleri İslam'ın etkisiyle kuruluyor. İslam'ın etkisiyle kazandıkları en önemli şey Hintlilerin toplu ibadet anlayışıdır. Hinduizm'de toplu ibadet yoktur. Herkes bireysel olarak kapalı yerde ibadet eder. Toplu ibadet yapılmaz. Dolayısıyla cemaatle ibadeti Hindular Müslümanlardan öğrenir. Yani bir iki örnek verdim. Yani İslam da Hint kültürüne çok ciddi bir etki yapıyor. Diğer bir konu dinin herkese açık olduğu. Çünkü Hindulukta, Budizm'de din belirli bir seçkin gruba açıktır. Siz o seçkin gruba tabi olursunuz. Halbuki İslam herkese açık. Yani sen Allah'a dön namazını, ibadete ya. Kutsal metni sen istediğin gibi okuyabilirsin. Birinin yönetimini okuman gerekmiyor. Bunu da İslam'dan öğreniyorlar. Dolayısıyla artık kas sisteminin anlamsızlığını da İslam'dan öğreniyor halk. Denklik kavramını öğreniyorlar. Eşitlik kavramını öğreniyorlar. Bunlar da İslam'ın onlara yaptığı ciddi bir etkidir. 7.5'dan bitince 7'de mi? 5 dakika var. Tam toparlayayım o zaman. Allah'la insan arasında herhangi bir maddi ya da manevi otorite olmadan birebir yüzleşme olduğunu da İslam'dan öğreniyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Hinduizm'de dönüşüyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu etkiler karşılıklıdır. Şimdi Türkçe mesela Farsçadan çok kelime aldı. Bazı şeyleri nedir onun adı? Terkipleri aldı ama Farsça da Türkçe de Farsçayı etkiledi canım. Farsça bir Hint Avrupa dil ailesi olmasına rağmen Türkçe gibi son tane cümle yapısını değiştirdi Türkçe. Hani okula gittin yazıyorsun. Değil mi? Yapıyı bozdu. Dolayısıyla Türkçe de etkiliyor. Onun gibi İslam da Hint kültürünü çok ciddi etkilemiş. Şimdi klasik ilim geleneğinde de, klasik ilimlerde de çok önemli isimleri var. Etkili olmuş isimleri. Mesela diyelim ki Keşfüzzül'ün açıp ya da Süllemul Usulü ya da Zirikli'nin alamını, Kehane'nin Burcam'ın müellifinin yani herhangi bir tabakat kitabını alim biyografisi kitabını açın. Orada Hindi nisbeli ya da Dihlevi, Lahuri gibi nisbeli en az, hiç mübalağa etmiyorum, en az 200-300 tane alim bulursunuz. Ne demektir tabakat kitabına, biyografi kitabına geçmek? Eseri olan, belirli bir etkisi olan alimler demektir. Çünkü eseri olmayan insanı bilmezler. Dolayısıyla Hint dünyasında, şu dünyada yetişen ve İslam dünyasında yazdıkları eserlerle belirli yeri olan alimler çok. Ama bunlardan en önemlisi Abdülhakim Siyalkuti. Duyduk mu bunu? Hiç duyan var mı? Bu çok önemli bir adamdır. Medreselerde okutuluyor. Osmanlılar bunu nereden duymuşlar? Nasıl medrese? 17. yüzyılda. Bu adamlar 1627 dönümü. Ama bakıyorsun 1700'den itibaren bunun yazdığı eserler medreselerde okutulmaya başladı. Osmanlı medresesinde. Mevakıf metni, şer, haşiyes, yani metin icili, şer, seyir şerifi, haşiye, Fatih döneminin, 2. Mevlüt döneminin önemli alimi Hasan Çelebi, Fenari'nin torunu ve Siyalkuti. Allah Allah. Bu çok enteresan bir şey. Yani İstanbul, Nire, değil mi? Siyalkuti, Nire, Hindistan, Nire, ne zaman bu eser gelmiş? Müfredata nasıl girmiş? Hangi hızla? Zavallı Niftan hiçbir keşfin üniversitede okutamadı.
Hocam ticaret mi?
Hayır, eserin nasıl geldiği önemli değil. Azizim Cem, müfredata nasıl gidiyor ya? Nasıl hemen benimseniyor bu? Siyasi okuduğun zaman anlıyorsun. Razi geleneğinin son büyük temsilcilerinden muhakkak hali. Bütün eserleri birinci sınıf. Dil, velaat, kelam, mantık eserleri inanılmaz. Ve bu adam İmam-ı Rabbani'nin talebesi. Şah Cihangir ve Sultan Cihangir ve Şah Cihan'a çok etkili olan bir adam. Fakat gerçekten metinleri okuduğu zaman klasik mantık çalışan arkadaşlar deneyebilirler. Ya da mevakıf, kelam okuyan arkadaşlar seviyesini görürsünüz. Çok ciddi bir seviyesi olan bir adam. Demek ki kalite nerede olursa olsun karşılık buluyor. Osmanlı zaten yetenek avcısı, kalite avcısı bunun cevabı almış. Hiç, bu Hintlidir, Babür'dür. Babürler bizi adam yerine koymuyorlar demiyor yani. Alim, alimdir, alıyor. İkinci önemli isimleri Tahanevi, Muhammed Tahanevi. Bu da önemli bir alim. 1745'ten sonra vefat etmiş. Bunun en önemli özelliği İslam entelektüel sözlüğünü yazıyor. En büyük. İki büyük cilt olarak yayınlandı. Keşşaf İslahat-ı Funun. Keşşaf İslahat-ı Unun ve Funun. Yani İslam ilimleri ve sanatları sözlüğü. Böyle sözlük deyip geçmeyin. Sırf onu baştan sona okuyup anlamlı bir şekilde, yani anlayarak okusanız İslam medeniyetindeki zihni çözersiniz. Enteresan bir metindir. İngilizler 1850'de bunu yayınlıyorlar. Ve girişine de bir mantık şemsiyenin İngilizcesini koyuyorlar. Ve oryantalistlere bu kitabı okuyup anlamayı şart koşuyorlar. İslam kültürünü anlamak için bu sözlüğü anlamamız lazım. 1850'den matbaa, İngilizler basıyor bunun önünde. Kelam, felsefe, tasavvuf, mantık, hangi alan olursa olsun tüm terimlerin, mesela bir terimi alıyor, çok enteresan bir sözlüktür. Diyelim akıl terimi. Akıl terimi fıkıh nasıl tanımlar? Kelam nasıl tanımlar? Kelamcılardan eşariler nasıl tanımlar? Mutezile nasıl tanımlar? Felsefeciler nasıl tanımlar? Şu özel bir tanım var mı başka? Böyle bir sözlük yani. Tabii buna biz ne diyoruz? Sistematik, problematik sözlük. Yani adam kendisi bunu inşa ediyor. Ama daha ilginci kaynaklarının %75'i Osmanlı medrese ders kitapları. Nereden bunları görmüş olmuş? Tüm Osmanlı alimleri biliyor. Haşiyeleri kullanıyor, şerleri kullanıyor. Bu çok önemli. Bir tür Razi sonrası İslam düşüncesinin sözlüğüdür bu. Benim başucum kitabımdır. Başucu kitabımdır. Yani İslam biliminin felsefesi, düşüncesi çalışacak adamların kutsal metni olmalıdır. Bazen çok zorlanıyor insan anlamakta. O zaman yapacak şey şu, hangi kitabı atıp yapıyorsa gidip onu bulacağım. Çünkü orada daha ayrıntılı anlatıyor. Girişi de çok önemlidir. İlim nedir? İdrak nedir? Kognisyon nedir? Bilgi nasıl üretilir? Bilginin türleri, bilgiler nasıl sınıflandırılır? yaklaşık 100 sayfada bir tür bilim felsefesi, yani ilim felsefesi, İslam medeniyeti ilimler felsefesi. Tamam mı? Diğer bir adam Sıddık Hasan Ağa el-Kamluci, 1890'da ölmüştür. Bu da, bundan almamız sebebi boşuna değil arkadaşlar. Bunlar Osmanlı kültürüne etki yapmış. Bir de modern çalışmalarla vazgeçemeyeceğimiz adamlar. 220 eseri var bu adam. Lan fotokopi çeksen o kadar yazılmaz bugün. Nasıl adam bunlar? Ben anlamıyorum. Tefsir, tefsir, fıkıh, hadis, usul, akaid, kelam, edebiyat, tarih, biyografi. Her konuda yazmış. Yazmış ama yani. Böyle uyduruk şeyler değil. Bizi ilgilendiren önemli eseri Ebced-ül Ulum. İlimlerin alfabesi. Üç cilttir. Bir tür Taşköbizade'nin, Miftah-ı Sade'nin Hindistan versiyonudur. Yani bir tür ilimler ansiklopedisi, tasnifi, eserler sistematizasyonudur. Bu da benim önemli metinlerimdendir. Taşköbizade'nin Miftah'ı, İbn-i Ekvan'ın İrşad'ı, Katip Çelebi'nin Keşfi, değil mi? Bunlar bizim için önemli. Tahanevi'nin Keşşafı, Sıddık Hasan Ağa'nın Ebced-ül Ulum'u. Bunlar duracak. Bunlar harita çıkartıyorlar çünkü. Evet. Dediğim gibi bunlar ben rastgele seçtim. Yoksa çok önemli bir adam var. Bir adam da Abdülaziz el-Ferhari. Dünya var mı içinizde Ferhari? Gerek yok. Değil mi? Biz Türk'üz. Kim burayı yönetiyor? Birileri ver koyacağız. Sıkıntı yok. Ferhari muhakkak alimlerden biridir yine. Siyer Kuti ayarında bir adam. Bunun En Nibras diye bir kitabı var. En Nibras. İslam tarihinde yazılmış en önemli Şerhül Akaid metnidir. Taftazani'nin ve Sefi'nin. Daha doğrusu Taftazani Şerhül Akaid'in inanılmaz bir metin. Bu da benim kutsal metinlerden biridir. Muhakkak bir adam olduğu için bir de tabii bunlar geç dönemde yaşadıklarından bütün kültürü dikkate alıyor. Ne yazılmış o zamana kadar? Ne denmiş? Ne söylenmiş? Hepsini orada görüyorsun. Başka kitaba gitmene gerek yok. Bir tür sistematik ansiklopedi gibi. Yani şu şunu dedi, bu şu tarihte değil. Bir A fikrini tartışıyor. A fikri hakkında kendine kadar ne söylenmiş? Bunu bir bal gibi söylüyor ama yani. Şu şöyle alınmıştır, yani böyle alınmıştır, işte şu şöyle denmiştir ama filan gibi. Lüp bu lüp yapmış yani özün özü. İnanılmaz bir metin. 18. yüzyıldaki İslam entelektüel tarihini temsil eden güçlü metinlerden biri. Başka metinler de var. Şüphesiz. Hadis ilminde, tefsir ilminde, kelam, mantık. Son bir şey söyleyip bitireyim. Bunu Medil'de bir atölye yapmıştık. Atölyenin özelliği şuydu. Her coğrafyadan bir şey çağırdık. Her coğrafyadan derken her coğrafyayı bilen bir akademisyen çağırdık diyelim. O coğrafyadan olması gerekmiyor. Mesela diyelim ki adam Orta Asya uzmanı, Orta Asya İslam entelektüel tarihi uzmanı, Kanadalı çağırdık. İşte Osmanlı'yı ben temsil ettim. İşte bir de Hindistan'dan biri çağırdık. Şimdi Hindistan'ın şöyle bir özelliği var, onu söyleyeyim. Hindistan'daki eğitim kurumları aile kurumlarıdır. Bak o çok unuttum onu. Medreseler, eğitim kurumları, vakıf kurumları değildir. Yani devletin kurduğu ya da vakıfların kurduğu tüzel kişiliği olan kurumlar değildir. Aileler kurar. Hasan Dihlevi, Velidtin miydi? Zihin gitti benim. Velidtin Dihlevi kendisi medreseyi kuruyor. Sonra çocuklarına miras kalıyor. Onlar da alim. Böyle gidiyor. Ne zaman çocuk cahilse medrese kapanıyor. Öyle düşünüyorum. Ha kapanmıyor. Damadına geçiyor. Alim kimse aileden ona geçiyor. Böyle bir gelenekleri var. Hala bu gelenek devam eder arkadaşlar. Tipik Şahbeli Ümmet dinleminin şeyi budur. Diğerleri de böyle. Şimdi bu şeyden gelen adam arkadaşımız böyle bir aileden geliyor. Yani geleneksel olarak aile medrese kurucu bir aile. Bu da ailenin son ferdi. Tabi Batı Amerikanlaşmış ondan sonra. Ama klasik ilimleri en az akademik olarak devam ettiriyor. Mesela ilginç bir şey bize fark ettiriyor onlar. O zaman ben şeyi de anladım tabii. Tehanevi'nin mantığını da anladım. 19. yüzyıl, yani 1800 ile 1900 arası Hindistan özellikle felsefi, klasik İslam felsefesi, mantık, kelam açısından en zirve dönem. Çok enteresan değil mi? 19. yüzyıl, yani biz artık debeleniyoruz, adamların yaptığı işe bak. Ve burada tartışıkları tüm problemler 18. yüzyılda, bir yüzyıl önce İstanbul'da tartışılan problemlerin devamı. Yani İstanbul'da ne tartışılırsa bir yüzyıl sonra burada o tartışılır. Fakat iyi tartışılır. Mesela orada bizim okuduğumuz metin yalancı paradoksu. Paradoks nedir mantıkta? Mantık, paradoks biliyorsunuz hem mantıkla alakalı hem semantikle, din felsefesiyle alakalı çok önemli bir metin konudur. Hala bugün önemli bir konu. Önermeler mantığı, yargı mantığı filan. Osmanlılar bunu tartışıyorlar. 1700-1800'ler olsun. Ama bir bakıyorsunuz 19. Hindistan'da bununla ilgili bir sürü metin üretilmiş. Ulema bunu tartışmış. Ya da ne bileyim zihni varlık nedir? Matematiksel varlık nedir? Zihin nasıl varlık üretir? İşte gül yabani de düşünür. Anka kuşunu da düşünür ama dahi de düşünür. Yani bunlar aslında farklıdır. Bunu 18. yüzyılda Osmanlılar tartışıyor. Gişli Gelenevi yazıyor. Darendevi yazıyor. Mehmet Emin Üsküdar yazıyor falan. Bakıyorsun aynı şekilde Hindistan'da da var. Demek ki inanılmaz bir şey var. Bunu ben anlatmadım. O arkadaşımız anlattı. İnanılmaz bir ilişki var. Bunlar bu ilişkinin kurulduğu yeri biliyoruz. Mekke, Medine. Haç'ta kuruyorlar bu ilişki. Metin alışverişi yapılıyor. Fikir alışverişi yapılıyor. Ve burada 19. yüzyıl özellikle Hindistan'la ilgili arkadaşlar için söylüyorum. Felsefi kültür, kelami kültür, rasyonel, istidlali kültür açısından son derece verimli eserlerin üretildiği bir dönem oluyor Hindistan'da. Evet, soru sola. Söyle Yakup. Sesini yükseltir misin? Sesini yükselt. Klasik anlamda mı? Modernle girmedin tabii. Modern bizim işimiz değil de. Elbette matematik kitapta, astronomi kitapta yazılıyor. Klasik gelenekte ne diyelim, mevcudu aşan bir metin üretimi yok. Hani. Çünkü dertleri o değil ki. Adamlar daha Müslümanlaşıyorlar. Tıpkı Malay dünyasındaki, Malay dünyasında mantık kitabı, matematik kitabı, optik kitabı bildikleri, bilmek başka bir şey. Yani mevcut bilginin dışında, ötesinde yeni bir şey söyleyen metin üretmek böyle kolay bir iş mi ya? Ya ilim yapmak böyle kolay bir iş mi? Hadi yapalım. Bak farkındayız. Ya böyle kolay mı canım? Evet, başka?
Hocam, bir iki soru soracağım.
Otur.
Bu bizim Osmanlı'da 19. yüzyılda yeni ilmi kelam hareketi oluyor ya.
Evet. Seyit yok, bizde 1850'den 19. yüzyılda.
Yani Seyit Ahmet Han'ın yeni
biliyorlar,
ilmi kelam hareketi.
Biliyorlar.
Yani o mu başlatıyor?
Yok, o başlatmıyor ama ortak tecrübeler var, biliyorlar. Hatta 1850'den sonra.
Bir de bir şey açacağız, hani samimiyetle merak ediyorum. Şimdi biz tam olarak kendi eserlerimizin dökümüne sahip değiliz. Biraz da dili engele takıldığımız için hani mesela İslam kültürünün aslında zenginliğini hani sadece farazi olarak biliyoruz. Tam içine nüfuz etmiş değiliz. Onlarda mesela aslında dili engeli var. Arapça dediniz, Farsça, Türkçe eserler yazılmış. Hmm. Hani şu andan geçmişe baktıklarında onlar bunun ne kadar farkındalar? Kendi zenginliklerini hani...
Evet, güzel bir soru. Şimdi orada geleneksel ilimleri tahsil gelişi devam ediyor. Kısmen. Bizden
yani
daha iyi.
Yani engelini aşıp onlar daha...
Bize göre daha şanslılar. Evet. Çok iyi bilenler var. Bizde kalmadı ya. Bizde hiç yok. Yani ben hep örnek veriyorum. Ben 94'te İshak Hoca okumak için adam bulamadım İstanbul'da.
Ama yani şimdi... Malay kültüründen bahsederken ne kadar sistematik bir şekilde araştırdıklarından bahsettik ya İslam ilimleri.
Evet.
Hindistan'da şu anda da böyle bir sistematik
var,
araştırma var.
Hindistan entelektüel faaliyetleri çok güçlü. Kesinlikle çok. Bir kere o aile geleneği devam ediyor. Zengin aileler bu tür şeyleri yürütüyorlar. Müthiş üniversiteleri var. Hindistan'dan da Pakistan'da çok ciddi üniversiteleri var. Sadece Müslüman üniversiteleri var ve bunu nerede göreceksin Sena? Yurt dışına gittiğin zaman Anglo-Sakson dünyaya Pakistan kökenli, Hint kökenli, Bangladeş biraz zayıf o konuda müthiş alimler var. Yani entelektüel üniversitelerde de çok saygı görüyorlar. Çok iyi kafalı adamlar yani. Tabii. En zayıf biziz.
İşte neredeyse onlardan yardım alabiliriz yani kendimiz.
Şimdi bak Araplara gülüyoruz biz değil mi? Git bakayım Batı şeyine, akademilerine bak bakayım. Rüştü Raşit Fransa'da, Mısır'da. Ahmet Cabbar Fransa'da, Mısır'da. George Saliba Suriye'li. İtibar. Abdülhamid Sabri Harvard'da İslam bilim tarihi okuttu, Batı bilim tarihi okuttu, Mısırlı. Yani gülüyoruz da biz Halil Nalcık diyorsun sen işte. Yani bir Halil Nalcık'ın var yani. O da tartışmalı. Yani çok üreten bir adam da tarih bilimi açısından yeri neresinde tartışmalı. Ha ama bir de şu var. Osmanlı konu hakkında konuşuyor. Kendin hakkında konuşuyorsun. Bu adamlar Batı hakkında konuşup dikkate alınıyorlar. Problem o. Yani bunu gözden de bırak. Halil Nalcık Osmanlı yazıyor elbette. Bilelim biraz biz Osmanlı yani. Yani bizim kültürümüz. Evet. Siz beyefendi?
Hocam bu 19. yüzyılda hani zirveye ulaşmış.
Sanki ben de burada Hindistan'ı çözdüm. Nasıl biliyorum? Ben de öğrendim ya.
19. yüzyılda zirveye çıkmasının sebebini siyasi olarak yorumlayabilir misiniz? Yani oraya İngilizlerin gelmesinden dolayı böyle bir zirveye ulaşmışlık mı var yoksa
bir iki tane... cehaletimi ortaya çıkartmıştım. Nasıl yorayım o günler siyasi olarak? Bir kere bu eserleri benim okumam lazım. Çıkarttım okumam gereken birkaç eser çıkarttım. Bir de vaktim yok ya yaş 50'yi geçti ben Osmanlı'yı bitirmedim daha. Daha çok eser okuyacağız. Bilmiyorum. Onu siyasi olarak yorumlayamam. Sadece Ahmet Esat o sunumu yaparken onun söylediği birkaç cümleyi söyleyebilirim sana. Yani uzmanın. Yani niçin 19. yüzyılda Müslüman entelektüeller klasik geleneğin bazı problemlerini yeni çözümlere ulaştırmaya çalıştılar? Büyük bir ihtimalle kendi entelektüel güçlerini göstermek için. Yani bizim çok güçlü bir geleneğimiz, kültürümüz var. Bu sorunları tartışıyoruz. Ve bunları hala canlı bir şekilde yenileyerek çünkü tekrar yapmıyorlar. Onu çözmeye çalışıyorlar. Entesan semantik teoriler geliştiriyorlar. Bu Lea paradoksunu yaparken. Şu onu okuduk, onu biliyorum. Başka da okumadık orada. Metin atölye olduğu için metin okuduk yani. Bir örnek metinler okuduk. Bu olabilir. Ama o dediğim gibi benim tespitim değil. Ben onu tespit edecek seviyede değilim canım. Yani lafız bende bunların çoğu. Size anlattığımın çoğu lafız arkadaşlar. Yani düşünsene ben mefhumunu anlamışım. Nasıl döktürürüm? O bilmiyorum. Evet, başka arkadaşlar. Madem bilmiyorsun niye soru sordurtuyorsun? Değil mi? Peki.
Hocam ben önce Pakistan, sonra da Hindistan'a çok gidiş gelişlerim oldu. En sonunda alttaki Coimbatore'a gittim. Şimdi sizin
verdiğiniz... Ben bir şey söylemedim değil mi?
Hocam estağfurullah siz hocamsınız yani. Şimdi Coimbatore'da bir cami gördüm. 1904. Şimdi sizin dediğinizle birleşti. 1904'te bir ittihat hareketi oldu dediniz. O evet. Onu şimdi ve cami şeydi İngiliz tarzı. O, öyle diyorlar İngiliz tarzı yapılmış.
Mimarisinde de
tabii Tamil bölgesi yani en güneyde. Şimdi oradan şöyle bir de bu Dravid dili konusu. Dravid yani Sümerce. Sümerce Dravid eklemeli dil. Yani
Sümerce ile aynı mıdır?
Dravid şeyi var, bağlantısı var. Şöyle ben orada gittiğimde Coimbatore'da kıza sordum İngilizce sizde ne derler dedim Tamilce anneye mother aney dedi. Şimdi bir bağlantı var dil konusunda bir
var
şey.
Var biz aney.
Yok yani şimdi bu böyle saçma sapan teori değil ama şunu diyeceğim.
Biz... Yani şey onlar Türk mü diyelim?
Yok öyle şeyler demiyorum hocam o Türkçülük.
Anne Türkçe değil ki.
Türkçülük.
Ama Hintçe.
Türkçülük konusu değil ama Hindistan'a baktığım zaman ben şeye Türkistan'la olan şeyler ilişkiler bazında bakıyorum
çok
ya.
Çok sıkı, çok sıkı.
Yani sadece Türkiye...
Sakalar geliyor, Akunlar geliyor, Moğollar geliyor, Baburlar geliyor, Türkler... Özbekler falan.
Sizin anlattıklarınızdan bir de çıkardığım yani işte bizde herkes Osmanlıcı da Babür'e daha bakmadık biz. Evet yani siz...
Ya Selçuk.
Bir de sonra...
Şimdi bu çok enteresan bir şey. Ben felsefe tarihine başladığım zaman tabii bu felsefe aslında hiç bulaşmayacaksın, mutlu yaşamak istiyorsan.
Evet.
Hocam ya, sizin yaralar derin.
Niye biliyor musun? Ya sorusuz bırakmıyor ki seni. Abi bizim madde okuyorduk. Bir adamdık ya, giderdik lan. Dinlerdik ya.
Siz kuyu.
Nereden şeyinizi... Dedi ki şey, hoca efendi, işte dünya kızlarını diri diri toprağa gömerken işte... lan dünya niye gömsün dedim ya şimdi. Farslar gömüyor muydu Şerif Sarsan'ı? Yok. Bizanslar da gömüyordu. Kim? Lan Medine'ler de gömüyordu. Sırf Kureyş gömüyordu be.
Evet.
Şimdi hemen genelleme yapıyoruz. Yani inançımız ya. Herkes gömüyor. Geliyor Hazreti Peygamber kurtarıyor. Hoşumuza gidiyor. Anladın mı? Genelleme çok şey. Şimdi adamlar diyor ki efendim çok batı merkezli yazıyorsunuz tam. Ya biz de çok Osmanlı, Selçuklu merkezli yazıyoruz yani. Evet, bu böyle enteresan bir şey var. Bu belki biz tabii kendi kültürümüzü gün ışığına çıksak, yazsak, ikinci üretim yapsak belki onlara da vakit gelecek. Ama şimdi hakikaten daha biz bırak sen 19-18'i, 16. 15. yüzyılda en önemli dönemi kabul ediyor değil mi? Dökümü yok elimizde. Tamam. Şimdi ben Babil mi çalışayım? Bunları okurken tabii iyi oluyor bilgi. Bazen de iş çıkıyor. Şunu okumam lazım bu arada. Dedim ki yarın olan ne zaman onu okuyacaksın? Bırak sen şimdi sen devam et. Daha fonda falan eserleri bitmedi. Taş Gülüzade'yi yayınlamadık. Değil mi? Şimdi Şemsettin Semerkant'ı çıktı başımıza. Son şeyimiz, aşkımız. Onun eserlerini tespit ettik. Şimdi uluslararası atölye yapacağız falan. Bitmiyor ki. Tek başına hepsini bir kişi yapamaz. Dediğiniz çok doğru. Babür'ü bilmiyoruz. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Ona girmedim. Babür Türkçesi. Müthiş Türkçe şiirler var. Divanlar var. İnanılmaz bir Türkçe var orada. Yani sırf eserleri gördüm. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Sırf isimleri gördüm. Dedim ya herhalde Türkçe çalışıyordur değil mi? Edebiyatçılar çalışmıyorlar mı?
Çalışıldı.
Çalışıldı.
Tabii ki. Çağatay Türkçesi olarak anlıyor zaten.
O Çağatay Türkçesi midir?
Evet.
Ha, cehaletimiz işte. Peki ne kadar yayın yapıldı? Çalışıldı der. Bitti mi?
Bütün eserleri evet yayınlanıyor.
Bu dilcilerin bu şeyi hiç güvenmiyor. Bursa'dan bana bak. Bursa'dan bir asistan arkadaş geldi. Hocam dedi ben bir metin arıyorum. Hocam dedi ki tüm metinler çalışıldı.
Yok yok var zaten şu an hocam.
Ne metini çalışıldı be? Dedim ki şu çalışıldı mı? Hocam onu bilmiyoruz ki. Ya sadece sizin bildiğiniz bu dilcilerin bildiği tıp metinleri biraz da dini metinler. Matematik metinler, astronomi metinler, astronomi aletleri metinleri daha yeni yeni bizim zorumuzla çalışmıyormuştu. Dilcileri döveceğim ben. Ben o cümleye inanmıyorum. Çalışıldı. Vallahi bakar bir hafta çalışılıp öğrenirim. Evet.
Yani biraz çalışıldı işte.
Oldu. Biraz çalışıldı. Hocam, bu tamam. Makul.
Hocam bir de Mutezile Eşari tartışması yoğun bir şekilde en çok Hindistan'da mı yaşandı?
Yok. Orta Asya bu Mer coğrafyasına sığınıyorlar ya. Sultan Sencer ve etrafı bu Zemahşeriler falan biliyorsunuz. Oradan sonra Moğolların da bu aşağı kaçıyorlar. Esas tartışma, büyük çatışma şeydedir. Türkistan'da.
Yani Mutezili'yi oraya taşıyan Zemahşeri mi?
Yok yok. Ondan önce gidiyor canım. Ama çok büyük temsilcileri var tabii. İhsan hocam, ilk Hanefilerin hepsi Mutezili'dir.
Ya bu da çok toptancı oldu.
Hemen bu Sünni de var ya. Ya Mutezile de Sünnidir be baba ya. Sen itikat açıdan bakma.
Ben ne demek istediğinizi anladım.
İtikat açıdan bakma. İtikat başka bir şey. Kelam açısından baktığın zaman Hanefilerin ilk hepsi Mutezile'dir. Sonra bu Maturidi'nin kelamını kuruyorlar.
Hayır bu ben ne demek istediğinizi anladım. O nedenle Zemahşeri sürekli okunuyor. Problem yok onda.
Medresenin ders kitabı ya. Evet, Zemahşeri'nin tefsiri. Tabii çok büyük. Çok büyük Mutezile alimler var. Onlar Moğolların önünde kaçıp buraya iniyorlar. Burada bir entelektüel hareket başladı. Peki arkadaşlar, önümüzdeki hafta... Ha, buyurun.
Hocam ben şey merak ettim. Bu günün sargı bir yerleştikten
sonra Müslümanların şeyi, tabi ekonomik gücü alıyorlar, politik gücü alıyorlar.
Yani mesela bazı
eserlerine yasaklanmıyor. Yok, İngilizler öyle cengiz değil canım. Olur. Ne yapıyorlar? Alıyorlar eserleri, ne oluyorlar? Bir dişimler duruyor. Orada koruyorlar. İyi ki de götürüyorlar. Şu anda bakın Princeton, Bibliothèque Nationale, Stad Bibliothèque, Londra'daki British Library, İrlanda'daki kütüphanede. Dublin kütüphanesi. Ondan sonra Vatikan, İspanya'da gibi. İyi ki oradalar. Çok inanılmaz. Tek nüshal çok eser var. Düşünsene bizim buralarda kaldık kanalını. Yok olur giderlerdi onlar. Çünkü savaş bölgeleri. İstanbul'da ki yazma duruyor. Çünkü savaş bölgesi olmadı İstanbul. İran'da da duruyor merkezde. Ama o Yemen'deki yazmalar bak şimdi çoğu gitti Yemen'deki yazmalar. Yok Şam'dakiler gitmedi. Onları Esed kütüphanesinde topladılar hepsini. Onlar gitse bir şey değil. Çoğunun şeyi bende var. Bende şu an 30 bine yakın PDF var ya. Matematik bilgi var. Şeyi, malımızı mülkümüzü yatırdık onlar. Neyse şaka bir yana büyük bir zarar vermiyorlar. Sadece alıp götürüyorlar. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta Çin üzerine konuşacağız. Hiçbir şey bilmiyorum. Çalışacağım.
15 mi sefer?
Ya bu mecazen yani. Sonraki ders demek. Ve dersten sonra da şey vereceğiz. Sertifika vereceğiz. Ve bir de ikramımız olacak. Peki hepinize iyi akşamlar.